الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Kıymetli kardeşlerim, Almanya'da Dortmund'da ikinci konferansımızı yapmayı nasip eden Allah'a hamd ederek başlamak istiyorum. Allah Azze ve Celle bize göndermiş olduğu dininin ismini İslam koydu. Peygamberimizin adını koymadı, Muhammedilik demedi. Efendimizin ırkının ismini koymadı, Arabilik demedi. Bedir Savaşı gibi önemli bir savaşın ismini koymadı ya da buna benzer başka bir isimle isimlendirmedi, İslam dedi. İslam teslim olmaktır. İslam kelimesi lügatta teslim olmak manasında kullanılmaktadır. Allah Azze ve Celle dininin adını İslam koymakla nasıl bir din gönderdiğini de ifade etmiş olmaktadır. Nasıl bir din gönderiyor Allah? Bir takım hükümler gönderecek, bir takım kanunlar gönderecek ve onlara teslimiyet isteyecektir. Demek ki Allah Azze ve Celle bizden teslimiyet istediğini ifade etmek için dininin adını İslam koymuştur. Bir takım hükümler koyacak demek ki. Tarih boyunca insanlar Allah'ın varlığını kabul ettiler. Ancak Allah Azze ve Celle'ye itaat etmek istemediler. Allah'ın varlığını kabul ettiler. Melekleri bile kabul ettiler. Mekke'nin putperestleri zekat bile veriyorlardı. Hac yapıyorlardı. Her zaman Kabe'yi tavaf ediyorlardı. Ama onlar peygamberi kabul etmiyorlardı, kitabı kabul etmiyorlardı, ahireti kabul etmiyorlardı. Neden? Allah'ı kabul edenler, melekleri kabul edenler neden peygamberi kabul etmez? Neden kitabı kabul etmez? Neden ahireti kabul etmez? Özgür olmak istiyorlardı. Allah'ın dünyasında yaşıyorlardı. Allah'ın verdikleriyle besleniyorlardı. Allah'ın verdiği havayı teneffüs ediyorlardı. Ama yine de Allah'ın dünyasında özgür olmak istiyorlar. Kendi bildikleri gibi yaşamak istiyorlardı. Allah'a karşı özgür olmak istiyorlardı. Halbuki insan Allah'ın kulu olarak dünyaya gönderilmiştir. Allah'a karşı özgür olması mümkün değildir ve doğru da değildir. İnsan Allah'a karşı değil, nefsine karşı özgür olabilmeli. İnsan Allah'a karşı değil, şeytana karşı özgür olmalı. İnsan Allah'a karşı değil, insanlara karşı özgür olmalı. Ama insanlar Allah'a karşı özgür olmak istediler. Allah'ın onlara kanun koymasını istemediler. Sadece yaratan ve rızık veren bir Allah istediler. Allah'ı kabul ediyorlardı ama peygamberi kabul etmiyorlardı. Kanun gönderen bir Allah'a inanmak istemiyorlardı. Gökleri idare eden ama yeryüzünü idare etmeyen bir Allah anlayışına sahiplerdi. Gökleri idare eden ama yeryüzünü idare etmeyen, göklere kanunlar koyan, bütün mahlukata, küçüğünden büyüğüne her şeye kanunlar koyan ama insana kanun koymayan bir Allah istiyorlardı. Halbuki Allah Azze ve Celle hiçbir şeyi başıboş bırakmadığı gibi insanı da başıboş bırakmış olamaz. Peygamberin kabul edilmemesi bu yüzden. Eğer Allah peygamber gönderdiyse demek ki kanunlar gönderdi. Kitap gönderdiyse demek ki kanunlar gönderecek. Ahiret varsa demek ki hesap soracak. Ama böyle olsun istemiyorlardı. Hesap sormayan bir Allah istiyorlardı. Kanun göndermeyen, kitap göndermeyen, peygamber göndermeyen bir Allah istiyorlardı. Allah Azze ve Celle ise insanı başıboş bırakmamış idi. Bütün mahlukat Allah'a teslimiyet gösterirken insanın teslimiyet göstermemesi olacak şey değildir. İnsan yeryüzüne Allah'ın kulu olarak gönderilmiş. Kulun kul olabilmesi teslimiyetle mümkündür. Madem ki kuluz, o halde teslimiyet göstermekle mükellefiz. Teslimiyet gösterilmeden kulluk gerçekleşmez. Teslimiyet sevgiyle olan itaattır. Sevgiyle olmayan itaat teslimiyet sayılmaz. Gönülden boyun eğmektir. Gönülden olmayan, zorunlu olan itaat teslimiyet sayılmaz. Teslimiyetin gerçekleşebilmesi için insanın şüphelerinden kurtulması icap eder. Şüpheler içerisinde olan bir insan teslimiyet gösteremez. İtminane ulaşması, mutmainliğe ulaşması, tamamen emin olması, o düzeye gelmesi icap eder. Mutmainliğe ulaşmamış olan, şüpheler içerisinde olan insanın teslimiyet göstermesi mümkün değil. İnsan yeryüzüne Allah'ın kulu olarak geldiğine göre bu kulluğun gereği olarak teslimiyetini ifade etmesi gerekir. Siz namaz kılarak, oruç tutarak santim santim yükselirsiniz. Yıllar içerisinde az bir mesafe alabilirsiniz. Ama teslimiyet gösterdiğiniz zaman hızla yükselirsiniz. Kilometre kilometre yükselirsiniz. Bir insanın yürümesiyle uçağın gitmesi arasında nasıl ki çok fark varsa, aynı şekilde insanın teslimiyet ile alacağı mesafe buna benzer. Namaz ile, oruç ile, zikrullah ile onunla da mesafe alır. Ama teslimiyet gösteremiyorsa eğer, teslimiyet göstermesi gereken zamanlarda, teslimiyet göstermesi gereken olaylarda eğer teslimiyet gösteremiyorsa, o yükselmiş olduğu yerden de aşağı düşüverir. Hızlı yükselmek isteyenler teslimiyeti başarmak zorundadırlar. Allah Azze ve Celle kitabında bazı insanları seçtiğini bize anlatır. Seçilmiş olan insanlar var. Mustafa'lar var. İnna Allah astafa Adem ve Nuhan ve Ale İbrahim ve Ale İmran alel alemin. Allah Nuh'u seçti. İbrahim'i seçti. İbrahim ailesini seçti. Önce Adem'i seçti, bütün mahlukatın içerisinden insanı seçti. Sonra o Adem'in nesli içerisinden Nuh'u seçti. Nuh'un nesli içerisinden İbrahim ailesini seçti. Ve İbrahim ailesi içerisinden İmran'ın ailesini, Hazreti Meryem'in anasını, babasını seçti. Neden bunlar seçildiler? Bunlar teslimiyet gösteren insanlar. Allah Azze ve Celle hangi insanı seçtiyse onun bir özelliği var demektir. Mahlukatın içerisinden insanın seçilmiş olması nedendir? Çünkü insan Allah'ın halifesi olarak yaratıldı. Diğer varlıkların nefsi ve aklı ikisi bir arada mevcut değil. Sadece insan ve cinler. Bunların hem aklı var hem nefsi var. Diğer varlıklara gelince onların ya aklı var ya nefsi var ya da ikisi de yok. Ama insanda her ikisi de mevcut. O yüzden Allah Azze ve Celle insanı kendi halifesi olarak seçti ve onu yeryüzünde görevlendirdi. Seçilmiş olan varlık insanoğlu, Allah göklere ve yere teslim olun dediği zaman, şu emaneti üstlenin dediği zaman, gökler ve yer bundan kaçındılar. Gökler ve yeryüzü emaneti Allah'ın halifesi olma, Allah'ı temsil etme, yeryüzünde Allah namına hükmetme, Allah'ın istediği gibi bir medeniyet meydana getirme, bu görev ile görevlenmek istemediler. Ve Allah Azze ve Celle buyuruyor ki insan bu yükü kabul etti, emaneti kabul etti, Allah'a teslimiyet gösterdi. Allah ruhlarımıza sordu, Elestu bi rabbikum, Rabbiniz değil miyim? Daha bizler yaratılmadan ruhlarımız yaratılmıştı. Bedenlerimiz yaratılmadan sadece ruhlarımız yaratılmıştı ve ruhlarımıza sorulmuştu, Rabbiniz değil miyim? Bele demişti ruhlarımız. Evet Rabbimizsin dedik. Teslimiyet gösterdik. Fakat yeryüzüne geldiğimiz zaman, Allah bize bir beden verdiği zaman, o ruhla bedenimiz birleştiği zaman, insan o zaman teslimiyet göstermez oldu. Sadece ruhken teslimiyet gösteren insan, insanın ruhu bedenle birleştiği zaman, nefsi arzular devreye girdiği zaman teslimiyet göstermemeye başladı. Teslimiyet göstermemenin bir sebebi nefis. İnsan Rabbinin dünyasında oturur, Rabbine karşı mücadele etmeye başlar. Ruhumuz Allah'a teslimiyet göstermişken, onu Rab olarak kabul etmişken, bedenle birleşince bu zayıfladı. Ruhumuz zayıfladı, teslimiyet zayıfladı. Çünkü bedenin bir takım istekleri var. Ruh her ne kadar teslimiyetin doğru olduğunu söylüyorsa da, ruhumuz kabul ediyorsa da Allah'ı Rab olarak, ama bedenimiz kendi bildiği gibi yapmak istiyor. Nefsin arzuları var. Onun peşinden koşmak istiyor. O yüzden teslimiyet zayıfladı. Allah Azze ve Celle ruhlarımıza sizi yaratan ben değil miyim diye sormadı. Rabbiniz değil miyim diye sordu. Rabbiniz değil miyim? Kafirlerin de büyük bir çoğunluğu Allah'ı yaratıcı olarak kabul etmektedir. O yüzden Müslümanların Allah'ın varlığı üzerinde durmalarına gerek yoktur. Onu kabul ediyorlar. Ancak Allah'ı Rab olarak kabul etmek istemiyorlar. Otorite sahibi olarak, kanun koyucu olarak, terbiye edici olarak görmek istemiyorlar. Rabbin manası bu. Rab terbiye eden demek. Otoritenin sahibi olan demek. Kanunların çıktığı yer demek. Allah Azze ve Celle sizi yaratan ben değil miyim diye sormadı. Sizin Rabbiniz ben değil miyim? Sizin terbiye edeniniz, kanun koyanınız. Benim dediğim gibi yaşamayı kabul ediyor musunuz? Sizi terbiye etmemi kabul ediyor musunuz? Kabul ettik. Allah'ı Rab olarak kabul ettik. Allah Azze ve Celle insanı bu şekilde yarattı, söz alarak yarattı. Bunu hatırlamıyor olabiliriz. Annemizin karnında olduğumuzu da hatırlamıyoruz ama öyleydi. Allah haber veriyorsa öyledir. Ruhlarınıza sordum diyorsa, onlar da kabul ettiler diyorsa öyledir. Gaybi bir mesele olduğuna göre bu konuda Kur'an ve sünnete bakmak zorundayız. Kur'an ve sünnet bize bu bilgiyi veriyor. Allah ruhlarınıza sordu ve ruhlarınız da bunu kabul etti. Dolayısıyla insanın bedenle, ruhu bedenle birleştiği zaman da bunu devam ettirmesi gerekmektedir. Allah'a teslimiyeti devam ettirmesi gerekmektedir. Teslimiyet gönülden olandır, istemeden olan değil. Teslimiyet boyun eğmektir ama gönülden boyun eğmektir. Teslimiyet şartsız ve pazarlıksız itaat etmektir. Şuna itaat ederim, şuna itaat etmem dememektir. Teslimiyet her ne emredilirse, her ne söylenirse pazarlık yapmadan kabul etmektir. Teslimiyet bilmeden, hikmetini bilmeden de kabul etmek ve itaat etmektir. Sahabeye Allah Azze ve Celle içkiyi haram kıldığı zaman, içki onlara haram kılındığında, o zaman tıp ilmi yok, bir şey yok. İnsanlar içkinin zararlarını şimdiki gibi bilmiyorlar. Ama Allah mı haram kıldı, o halde tamam diyorlardı. İçiyorlardı, o yaşa kadar içmeye alışmışlardı. Fakat Allah Azze ve Celle haram kıldığı zaman tamam dediler, birdenbire bırakıverdiler. Neden demediler, sebebi ne demediler, ne zararı var demediler. Sebebini bildikten sonra gösterilen itaat teslimiyet değildir. Teslimiyet sebebini bilmeden itaattır. Hikmetini bilmeden Rabbim mi dedi o halde tamam diyebilmektir. Ve bu Allah'ın hakkıdır. Allah Azze ve Celle sonsuz ilim sahibi olduğuna göre insanlardan böyle bir teslimiyet beklemek onun hakkıdır. Her şeyin sahibi o olduğuna göre insanlardan teslimiyet beklemek onun hakkıdır. Allah Azze ve Celle kullarını sevendir. O halde kullarının da onu sevmesi ve gönülden boyun eğmesi onun hakkıdır. Allah'ın isimlerinden birisi El-Vedud, kullarını seven. Allah kullarını sevmektedir. Allah Azze ve Celle Hazreti İbrahim'e Halil demektedir, dost demektedir, sevginin en ilerisini söylemektedir. Aşk seviyesinde olan bir sevgi. Allah Azze ve Celle kullarını seviyor, Hazreti İbrahim'leri halil ediniyor, dost ediniyor. Dolayısıyla insanın da Rabbinin sevgisine karşılık sevgi beslemesi, verdiği nimetlerine karşılık ona itaat etmesi, gönülden itaat etmesi icap etmez mi? Allah Azze ve Celle'ye her ne kanun koyarsa koysun, sonsuz ilim sahibi olduğunu kainat ile gösteriyor. Dolayısıyla o diyorsa doğrudur demek icap etmez mi? Kainata baktığınız zaman Allah'ın ilminin sonsuz olduğunu görebilirsiniz. Kainat onun ilminin sonsuzluğunu ispat eder. Onun kudretinin sonsuzluğunu ispat eder. Varlıkların sonsuzluğunu görüyorsunuz. Bu kadar sonsuz varlığı yaratıp insanın emrine veren elbette sonsuz teslimiyete de layıktır. Allah'a teslim olmayanlar daha kıymetli bir şey mi buldular da ona teslim olacaklar? Allah'a teslim olmayanlar şeytana teslim oldular. Allah'a teslim olmayanlar nefislerine teslim oluyorlar. Allah'a teslim olmayanlar kullara kulluk yapıyorlar. Onlara teslim oluyorlar. Allah'a teslimiyet insanı yükseltir, alçaltmaz.
Ama nefse teslimiyet insanı alçaltır. Şeytana teslimiyet insanın değerini düşürür. Kullara kulluk yapmak insanın şerefini düşürür. Allah'a teslimiyet göstermeyenler kullara teslimiyet gösteriyor. Allah'a teslimiyet göstermeyenler ideolojilere teslimiyet gösteriyor. Allah'a teslimiyet göstermeyenler atalarının izinden gidiyor, atalarına teslimiyet gösteriyorlar. Atalarımız mı bizi yarattı? Atalarımız mı daha iyi bilir, Allah mı? Atalarımızın izinden gidiyoruz diyenlere Kur'an cevap veriyor. Ya ataları bir şey bilmeyen kimseler olsa da mı? Cahil kimseler olsalar da mı? Yine mi onların izinden gidecekler? Atalarına teslimiyet gösterenler. Atalarınızın içinden Müslüman olanlar da var. Türkseniz işte size ata Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Muhammed. İşte size ata, eğer Kürtseniz Selahaddin Eyyubi, eğer Arapsanız işte Halid bin Velid, Ebu Bekirler, Ömerler. Ata mı? İşte ata bunlar. Hazreti İbrahim atanız değil mi? Nuh Aleyhisselam atanız değil mi? Ataların atası Hazreti Adem değil mi? Atalarımızın izinden gidiyoruz, onlara teslim olduk diyenler. Hakikatte onlara da teslimiyet göstermiyorlar. Atalarının içinden istediklerini seçiyorlar, onların izinden gidiyorlar. Aslında nefislerinin izinden gidiyorlar. Allah'a Allah'a teslimiyet göstermediler, kullara kulluk yapmaya başladılar. Allah'a teslimiyet göstermediler, nefislerine kulluk yaptılar. Peygamberimiz hadiste buyuruyor, yeryüzünde Allah'tan başka tapılan mabutların içerisinde nefisten daha büyüğü yoktur. Allah'tan başka tapılan, İbadet edilen, itaat edilen, teslimiyet gösterilen, peşinden gidilen mabutların içerisinde Allah, nefisten daha büyüğü yoktur. Hakikatte insanlar nefislerine taparlar. Filanın izinden gidiyorum derler ama aslında kendi bildikleri gibi yaşarlar. Böyleleri kıyamet gününde o peşinden gitmiş olduklarını suçlayacaklar. Kur'an-ı Kerim onlardan bize haber veriyor. Kıyamet günü cehennem ehlinin tartışmalarını bize haber veriyor. Cehennem ehli kıyamet gününde şeytanı suçlayacak. Ya Rabbi diyecekler, şeytan bizi kandırdı. Şeytan kendisini savunacak. Diyecek ki, ya Rabbi, benim onlar üzerinde bir gücüm yoktu, hakimiyetim yoktu. Ben sadece onlara vesvese verdim. Ben sadece onları davet ettim. Kendi yoluma onları davet ettim. Uymasaydılar, sen onlara peygamber gönderdin, kitap gönderdin. Onlara uymadılar, bana uydular. Şimdi de beni suçluyorlar. Kendilerini suçlasınlar. Bir kısmı şeytanı suçlar böyle. Allah Azze ve Celle bu olayı bize anlatırken şeytanın yalan söylediğini söylemiyor. Kur'an bu olayı böyle anlatıyor bize ve şeytan yalan söylüyor demiyor. Demek ki şeytan doğru söylüyor. Hakikaten de şeytanın bizim üzerimizde bir hakimiyeti yok. İnsan yarın ben şeytana teslim oldum dediği zaman kabul edilmeyecek. Başka şeylere teslimiyet gösterip ondan sonra kendinin haklı bir mazereti olduğunu zannedenler. Ben bu mazereti söylersem Allah bu mazereti kabul eder diye düşünenler. Bilsinler ki Allah o mazeretleri kabul etmeyecek. Allah'ın kabul etmediği mazeretleri biz de kabul edemeyiz. Bir kısmı da reislerini suçlayacak, başındaki reisleri, devleti idare edenleri, peşinden gittiği, teslim olduğu insanları suçlayacaklar. Diyecekler ki ya Rabbi, biz bunların peşinden gittik, bu liderlerimize teslimiyet gösterdik, onlar bizi bu hale getirdiler. Onlar suçludurlar, onlara iki kat azap ver. Allah Azze ve Celle mahkemede herkesi konuşturur. Onları konuşturacak. Onlar kendilerini savunacaklar. Hayır ya Rabbi diyecekler. Bunlar aslında kendi istedikleri gibi bir nizam meydana getirdiğimiz için bize uydular. Uymasaydılar akılları yok muydu? Sen onlara kitap ve peygamber göndermemiş miydin? İrade vermemiş miydin? Neden iradelerini kullanmadılar? Bize teslim oldular. Sana teslim olacaklarına bize teslim oldular. Şimdi bizi suçluyorlar. Allah Azze ve Celle onların konuşmalarını bize anlatıyor. Bunlar Allah'a teslim olmamış halk kesiminden olanlar. Liderlere teslim olmuş. Teslim olması gerekene değil, teslim olmaması gerekenlere teslim olmuş olanlar. Onlar orada liderleri suçluyorlar, şeytanı suçluyorlar, mazeretlerini söylüyorlar ama bunlar kabul edilmiyor. Allah'ın kabul etmediği mazeretleri kabul edemezsiniz. Kimlere teslimiyet gösterdiğinize dikkat etmek zorundasınız. Allah Azze ve Celle bize teslimiyeti başarmış olan kimselerin yükseltildiğini haber veriyor. Hazreti İbrahimler nasıl o makama yükseldiler? Hazreti İbrahim'i misal veriyor. Usvetun hasenedir diyor. En güzel örnek. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı yükselten neydi? Çok namaz kılması değil. Çok oruç tutması değil. İnsan ibadetlerle de yükselir ama teslimiyetin yükseltmesi gibi yükseltemez bunlar insanı. İstediğiniz kadar namaz kılın. Hazreti İbrahim'in girdiği imtihana girmedikçe, onun gibi başarılı olmadıkça o makama yükselmemiz mümkün değil. Allah Azze ve Celle seçilmiş olanlardan bahsediyor. Bunlardan bir Hazreti İbrahim. Seçilmiş olanlar da imtihanlara sokuluyorlar. Evet, bunlar seçilmişler. Seçilmiş olanlar bedavadan cennete girmiyorlar. Peygamberler en ağır imtihanlara sokuluyorlar. Teslimiyet imtihanlarına sokuluyorlar. Allah Azze ve Celle bize onları misal veriyor. Koskoca Hazreti İbrahim, ve izbtala İbrahim Rabbuhu bi kelimatin fe atammahun. Kale inni ca'iluke lin-nasi imama. Allah bir zamanlar İbrahim'i bir takım imtihanlardan geçirdi. İmtihanları tamamlayınca, imtihanlardan geçince dedi ki seni insanlara imam yapacağım. Seni insanlara önder yapacağım ey İbrahim. Hazreti İbrahim olsanız imtihanlara sokularak yükselebilirsiniz. Teslimiyet göstermeden yükselemiyor. Hazreti İbrahim bile imtihana sokuluyor. Seçilmiş olanların imtihanları da seçilmiş sorulardan oluşuyor. Büyüklerin imtihanları büyük oluyor. İlkokul talebesinin sorusuyla, imtihanıyla ortaokul talebesininki aynı olur mu? Ortaokul talebesinin sorusuyla lise talebesinin sorusu aynı olur mu? Lise ile üniversite sorusu aynı olur mu? Derecenize göre imtihana girersiniz. Allah teslimiyetiniz var mıdır, yok mudur? Mutlaka deneyecektir. Denenmeden, teslimiyet denenmeden cennete girmek, bu dünyadan gitmek mümkün değildir. Teslimiyetimiz denenecektir. İşte Hazreti İbrahim de denendi. Ve Allah Azze ve Celle ona dedi ki, rüyasında oğlu İsmail'i kesiyor olarak gördü kendini. Oğlunu kesiyor olarak gördü ve dedi ki, evladım, oğluna seslendi. Oğlum, rüyamda böyle görüyorum. Enni ezbahuk, seni kesiyor olarak görüyorum. Peygamberlerin rüyaları vahiydir. Biz böyle bir şey rüyamızda görsek böyle bir şey yapamayız. Ancak peygamberlerin rüyası tabire muhtaç değildir. Onların rüyaları vahiydir. O yüzden Hazreti İbrahim bunu yapmak zorundaydı. 90 yaşında evlat sahibi olmuştu. 90 yaşında daha yeni baba oluyordu. 90 sene beklemiş ve baba olmuş ve Allah şimdi Hazreti İbrahim'e böyle emrediyordu. O 90 sene beklediğin evladını kendi ellerinle keseceksin. Hazreti İbrahim kesecek. Kesecek ama kendisi teslimiyet gösterecek. Kendisi yükselecek. Yükselecek ama oğlunun da yükselmesini istiyor. İyi bir baba böyle olur. Çocuğunun da yükselmesini istemeli. Dedi ki, evladım, durum böyle. Seni kesiyor olarak görüyorum kendimi. Ne diyorsun? Fenzur mâzâ terâ. Bak bakalım sen ne diyorsun? Hazreti İsmail dedi ki, ya ebetif almâ tu'mer. Ey babacığım, emrolunduğunu yap. Madem ki Allah sana böyle emrediyorsa, emrolunduğunu yap. Seteciduni inşallah mine sabirin. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Hazreti İbrahim aleyhisselam teslimiyet gösteriyor. Çocuğunu kesecek. Çocuk razı olmasa da kesecek. Ama o oğlunun da yükselmesini istiyor. Ve diyordu ki, oğlum bak bakalım sen ne diyorsun, senin görüşün nedir? Hazreti İsmail kabul ediyordu kesilmeyi ve ikisi de beraber yükseliyorlardı. Böyle bir imtihan kimin başına geldi? Allah Azze ve Celle büyüklere büyük sorular hazırlıyor. İmtihanlarınızı söyleyin bana, ne kadar büyüksünüz onu söyleyeyim size. İmtihanlarınız sizin derecenizi gösterir. Büyüklerin imtihanları büyük olur. Üniversite talebesinin sorusuyla ilkokul talebesinin sorusu aynı olmaz. Hazreti İbrahim yükseldi, oğlu İsmail de yükseldi. Allah Azze ve Celle İskale lehu rabbuhu eslim. Rabbi İbrahim'e demişti ki, teslim ol. Eslim, emir ifadesi. Teslim ol dedi. Kur'an'da teslim ol ifadesi emir olarak gelmiştir. İslam kelimesi emir olarak geliyor. Teslim ol. Kale eslemtu li rabbil alemin. İbrahim aleyhisselam dedi ki, alemlerin Rabbine teslim oldum. Karısı Hacer ile oğlu İsmail'i, şimdiki Mekke, o zaman orada insan yok, çöl Mekke'de bırakmasını Allah kendisine emretti. Küçücük çocuk kadıncağızın yanında, yanlarında az bir şey yiyecek, az bir şey su, onları oraya bıraktı ve Hazreti İbrahim gidiyordu. Hacer arkasından seslendi. Nereye gidiyorsun? Bizi burada kime bırakıp gidiyorsun? Çölün ortasına getirdin bizi. Çocukla beraber ben bir kadınım. Tek başıma beni burada bırakıp gidecek misin? Bunu sana Allah mı emretti? Hazreti İbrahim sadece evet diyebildi. Ne kadar zor bir imtihandı. Oğlunu kesmesi kadar zor. Çocuğunu ve karısını çölün ortasında bırakıp gidebilmek ne kadar ağır bir imtihandır. Evet dedi Hazreti İbrahim. Rabbim bana böyle emretti. Bilmiyorum. Sebebini bilmiyorum. Hikmetini bilmiyorum. Ne olacak bilmiyorum. Siz burada ne yapacaksınız bilmiyorum. Ama Rabbim bana böyle emrediyor. Bilmiyorum neden olduğunu. Teslimiyet bu. Hacer de teslimiyet gösterdi. Dedi ki o halde gidebilirsin. Madem ki Allah'ın emridir, o bizi burada yalnız bırakmayacaktır. Teslimiyetin mükafatını gördüler. Hacer bir cariyeydi. Kimsenin kıymet vermediği, parayla alınan satılan bir cariyeydi. Ama Allah'ın Kâbesi'nin yanında gömülü olduğuna dair rivayetler var. Allah Azze ve Celle kendi evinin Kâbesi'nin yanına Hacer'in mezarını nasip etti. Bu teslimiyetin sonucunda, bu teslimiyetin mükafatı, Allah teslimiyet gösteren Hacer'i yalnız mı bıraktı? Hayır, yalnız bırakmadı. Teslimiyet gösterdi. Allah da ona kerim sıfatıyla muamele etti. Yerinde oturmadı Hazreti Hacer. Teslimiyet pasiflik demek değil. Teslimiyet göstermek tembel tembel oturmak demek değil. Hacer çıktı Safa tepesine. Safa tepesi böyle birkaç metre yüksekliğinde bir tepe. Onun üzerine çıktı. Oradan sağa sola baktı. Acaba bu yakınlarda bir köy var mı? Acaba insanlar var mı? Kimseyi göremedi. Merve tepesine koştu. Arası 350 metre kadar. Oradan oraya gitti. Ve orada da tepeye çıktı. Etrafa baktı. Acaba insan var mı? Göremedi, bulamadı. Tekrar geldi aynı yere, tekrar gitti aynı yere, gitti geldi 7 defa. 7 defa aşağı yukarı 2,5 kilometre kadar bir mesafe gitti geldi, gitti geldi. İnsan arıyordu, su arıyordu, yiyecek arıyordu. Bulabildi mi? Bulamadı. Ama Allah Azze ve Celle gayret gösteren, teslimiyetten sonra bir de gayret gösteren kimseye mükafatını verdi. Hazreti İsmail'in bulunduğu yerden su kaynamaya başladı. Siz koşturacaksınız yani, gayret göstereceksiniz, bulamayacaksınız, yapamayacaksınız, başarılı olamayacaksınız ama Allah verecek. Allah Azze ve Celle bu mesajı vermek istedi. Kul görevini yapacak, kulluk görevini yerine getirecek. Evet, ama bulamayacak, yapamayacak, gücü yetmeyecek. Ama Allah Azze ve Celle verecek. Bu mesaj verildi. Hazreti İbrahim'in misali gibi birçok misaller Kur'an-ı Kerim bize anlatıyor. Peygamberimiz Miraç'a çıkartıldığı zaman da böyle bir olay gerçekleşti. Teslimiyet gösterilmesi istenildi. Allah Azze ve Celle Peygamberimize Miraç'ta 50 vakit namazı emretmişti. Efendimiz teslimiyet gösterdi. Aldı emri. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın makamına geldiği zaman Hazreti Musa sordu. Ne oldu dedi. Allah sana ne emretti? Efendimiz 50 vakit namaz deyince Hazreti Musa dedi ki sen ümmetine bu ağır gelir, git Rabbine yalvar, belki azaltır. Efendimiz çıktı, yalvardı, 45'e indirildi. Hazreti Musa aynı şeyleri bir daha söyledi. Yine çıktı, yalvardı, 40'a indirildi. Bu gidip gelmeler sonucunda 5'e kadar indirildi. Ve bundan ne anlamak icap eder? hadisi anlamak istemeyenler, bu hadis sahih bir hadis olmasına rağmen hadisi inkar etmeye kalkışanlar, böyle şey olur mu diyenler, Hazreti Musa'nın bildiğini Allah bilmez mi diyenler, Musa aleyhisselam biliyor da insanlara 50 vakit namazın ağır geleceğini Allah bilmez mi diyenler, anlamak istemeyenler, burada bir mesaj var. Elbette Allah bilir Hazreti Musa'nın bildiğini. Ama Allah Azze ve Celle bir mesaj vermek istiyordu. Kendisinin yetkisini göstermek istiyordu. Ben yetkili bir Allah'ım. İstediğim gibi emrederim demek istiyordu. 50 vakit emrederim. Kendisinin yetkisini gösteriyordu. Peygamberimizin de rahmetini göstermek istedi. Peygamberimiz bizim namımıza çıktı, yalvardı. 5'e kadar indirilmesini sağladı. Bir taraftan Allah kendinin yetkisini gösteriyor. Bir taraftan peygamberinin teslimiyetini gösteriyor. Bir taraftan peygamberinin ümmetine olan şefkatini gösteriyor. Bir taraftan Allah Azze ve Celle kendisinin cömertliğini gösteriyor. 5 vakit kılacaksınız ama 50 vakit kılmışsınız gibi kabul edilecek. Teslimiyet göstermesi istenildi. Efendimiz teslimiyet gösterdi, kabul etti ama demek ki teslimiyet yalvarmaya engel değildir. Demek ki teslimiyet gösterirsiniz ama yalvarabilirsiniz. Allah Azze ve Celle Enfal suresinde buyurur, Enfal suresinin başında يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ, sana ganimetlerden soruyorlar. Ganimetlerden soruyorlar. Bedir Savaşı'nda ganimetler alınmıştı. 3 kısım insan, bir kısmı ganimetleri toplamış olanlar, bir kısmı düşmanı kovalamış olanlar, bir kısmı da peygamberimizin etrafında ona bir şey yapmasınlar diye onu koruyanlar. Bu 3 kısım insan ganimetler konusunda tartıştılar. Ve herkes bizim diyordu. Ganimeti toplayanlar biz topladık, bizimdir diyorlardı. Peygamberimizi koruyanlar, biz de peygamberimizi koruyorduk. En tehlikeli yerde savaşıyorduk. Bizim hakkımızdır dediler. Düşmanı kovalayanlar da bize düşmanı kovaladık dediler. Herkes bu şekilde konuşurken Allah Azze ve Celle olaya müdahale etti. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ, sana ganimetlerden soruyorlar. قُلِ الْاَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ, de ki ganimetler Allah'ın ve Resulünündür, hiçbirinizin de değildir. Ganimetler Allah'ın ve Resulünündür. Siz cennet için savaştınız, Allah'ın rızası için savaştınız, ganimet için savaşmadınız. Allah'ın rızasını kazandınız, cenneti kazandınız, ganimeti neden istiyorsunuz? Siz ganimet için mi savaştınız? Sahabe-i kiram tamam dediler. Hatalarını anladılar. Bedir'in aslanları bilemiyorlardı. İlk savaştı, ilk ganimetti. Allah'ın hükmünü bilmiyorlardı. Onun için böyle konuşmuşlardı. Ama Allah Azze ve Celle öğretince tamam dediler. Teslimiyet gösterdiler. Ganimet bizim değildir, Allah'ındır ve peygamberinindir. Peygamber istediği gibi kullanır. Bunu öğrendikleri zaman, buna teslimiyet gösterdikleri zaman Allah Azze ve Celle o zaman onlara dedi ki, bunlar bu teslimiyeti gösterdikten sonra ganimetlerin 5/4'ü, savaşa katılanların, mücahitlerin 5/1'i ise peygamberi Allah'ın, Resulünün Resulün akrabalarının, fakirlerin, miskinlerin, Allah Azze ve Celle onlar o teslimiyeti gösterdikten sonra onlara beşte dördünü tekrar verdi. Beşte birinin şunlara, şunlara, şunlara verileceğini söyledikten sonra beşte birini fakirlere, peygambere, fakirlere, miskinlere, akrabalara verilecek. Ondan sonra beşte dördü ise savaşa katılmış olanlara. Madem ki beşte dördü savaşa katılanlara verilecek, o zaman neden ilk başta böyle söylemedi? Neden önce ganimetler Allah'ın ve Resulünündür dedi? Neden direkt olarak beşte dördü sizindir, beşte biri de şunların arasında paylaştırılır demedi? Allah Azze ve Celle onların teslimiyet göstermesini istedi. Teslimiyet gösterdiler. Ganimet Allah'ın ve Resulünündür dediler. Bizim değildir dediler. Biz Allah için savaştık dediler. Ondan sonra onlara ganimet verildi. Demek ki Allah Azze ve Celle teslimiyet istiyor. Fela ve Rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima şecere beynehum thumma la yecidu fi enfusihim haracan mimma kadayt ve yusallimu teslima. Hayır, senin Rabbine yemin olsun ki onlar iman etmiş sayılmazlar. İman etmemişlerdir. Rabbine yemin olsun ki o iman ettim diyenlerin Allah imanlarını reddediyor. İman iddialarını reddediyor. Yemin olsun ki onlar iman etmemişlerdir. Hatta yuhakkimuka fîmâ şecere beynehum. Kendi aralarındaki tartışmalı meselelerde seni hakem yapıncaya kadar, gelecekler anlaşamadıkları meselelerde sana başvuracaklar. Sana gelip soracaklar. Bunu yapmazlarsa iman etmiş sayılmazlar. Ve sonra ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ هَرَجًا مِمَّا قَدَيْتْ. Senin vermiş olduğun hükümden, senin kararından kalplerinde bir sıkıntı duymayacak şekilde kabul edecekler. Ve yusallimu teslime, ve tam bir teslimiyetle teslimiyet gösterecekler. Tam bir teslimiyetle teslimiyet gösterene kadar iman etmemişlerdir. Anlaşamadıkları meselelerde sana başvuruncaya kadar, sana başvuracaklar. Sen karar vereceksin ve senin verdiğin karardan sıkıntı duymayacaklar. Teslimiyet gösterecekler. Yani istemeden itaat değil, isteyerek itaat edecekler. Teslimiyet iki türlü yani. Asıl olan ikincisi, ıttırari olan teslimiyet, yani mecburiyet karşısında olan, ister istemez, gönülsüz olan itaat, bu gerçek teslimiyet değil. Gerçek teslimiyet ihtiyari olan, yani kendi isteğiyle olan, gönülden olan. Ey Resulüm, onlar gönülden sana teslimiyet gösterinceye kadar, senin verdiğin hükme razı olana kadar iman etmemişlerdir. Allah Azze ve Celle teslimiyet göstermeyenlerin iman iddiasını kabul etmiyor. Demek ki her meselede Allah ve Resulü ne demiş, onu merak etmek, öğrenmek, onlara başvurmak, Kur'an'a ve sünnete başvurmak ve ona göre yaşamak ve o emri öğrendiğimiz zaman da bir sıkıntı duymayacak hale gelmek. Allah mı söylüyor, o halde öyledir demek. İstenilen bu. Sıkıntı duyduğunuz zaman Allah'ın emrinden, peygamberinin emrinden, sıkıntı duyduğunuz zaman Allah bunu iman olarak kabul etmiyor. Sıkıntı duymayacak hale gelmeyi şart koşuyor. Bu olay, bu ayet hangi olay üzerine geldi? Bir münafık Müslüman kılığında, Müslümanlardan birisi gibi görünen birisiyle iki kişi arasında bir meseleden dolayı bir tartışma olmuş, bir anlaşmazlık olmuştu. Bununla ilgili iki rivayet var. Bir rivayete göre sahabeden birisi su meselesinde, tarlanın sulanmasıyla ilgili bir tartışma olmuştu. Su yukarıdan aşağı doğru akıyor. Öncelikle Zübeyr'in sulaması, Zübeyr bin Avvam'ın sulaması icap ediyor. Sıra onun sırasıdır. Fakat diğeri önce sulamak istiyor. Peygamberimize gittiler, olayı anlattılar. Peygamberimiz hak sahibine hakkını verdi. Önce sen sula dedi. Öbürü itiraz etti. Ya Resulallah dedi, onun tarafını mı tutuyorsun? Akraban olduğu için mi? Ben mi dedi Resulullah? Ben mi adaletsizlik yapıyorum? Sen bana mı söylüyorsun bunu? İşte o zaman Allah Azze ve Celle bu ayeti gönderdi. Aralarındaki tartışmalı meselelerde seni hakem yapana kadar iman etmiş değiller. Sana başvuracaklar ve senin dediğinden sıkıntı duymayacaklar. Başka türlü iman etmiş sayılmazlar. Bir seferinde de şöyle bir olay olmuştu. Bir münafık ile bir Yahudi anlaşamadılar bir meselede. O münafık Müslüman kılığında ve Yahudi peygamberimizin adaletli olduğunu biliyor ve peygamberinize gidelim demişti. Peygamberinize gidelim, peygamberiniz hüküm versin. Geldiler peygamberimize. Efendimiz Yahudi'nin haklı olduğunu söyledi. O Müslüman kılıklı adamın haksız olduğunu söyledi. Bunun üzerine güya Müslüman olduğunu iddia eden bu adam peygamberimizin hükmüne teslimiyet göstermedi ve gidelim Ömer'e soralım dedi. Hazreti Ömer'e gidip sormayı teklif etti Yahudi'ye. Halbuki Yahudi Müslüman değil, o peygamberimizin verdiği, vereceği hükmü kabul ediyor. Peygamberimizin adaletli bir insan olduğunu biliyor. Müslüman kılığındaki bu adam bilmiyor. Ve gittiler Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer'e olayı anlattılar. Hazreti Ömer dedi ki, Resulullah'a gittiniz mi? Evet dedi. Ne hüküm verdi? O münafık, Müslüman kılığındaki adam, Yahudi'ye hak verdi peygamber dedi. Hazreti Ömer, sen hala Efendimiz ona hak verdiği halde sen bana mı geldin dedi. Allah'ın Resulü ona hak veriyor. Sen bu hükmü kabul etmedin, bana mı geldin? Ben daha adaletliyim, öyle mi yani? Sen bana mı başvuruyorsun? Evet dedi münafık. Hazreti Ömer bir dakika bekle dedi. İçeriye girdi, kılıcını aldı geldi ve orada onu öldürdü. Benim hükmüm budur dedi. Resulullah'ın hükmünü kabul etmeyen, bana başvuran adama benim hükmüm budur. Sen eğer Müslüman olsaydın Resulullah'a teslimiyet gösterirdin. Yahudi teslimiyet gösteriyor, Müslüman kılığındaki adam teslimiyet göstermiyor. İşte Allah Azze ve Celle o zaman bu ayetini gönderdi. Hayır, yemin olsun, senin Rabbine yemin olsun ki aralarındaki tartışmalı meselelerde seni hakem olarak kabul edene kadar ve senin verdiğin hükümden de sıkıntı duymayacak şekilde tam bir teslimiyetle teslimiyet gösterene kadar onlar iman etmiş sayılmazlar. Allah Azze ve Celle buyurur ki: Ya eyyühellezine amenu la tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihi vettakullah. Ey müminler, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin ve başkalarının da geçmesine müsaade etmeyin. Ey müminler, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah ve Resulü hüküm verdiği zaman başka bir şey söylemeyin. Teslimiyet gösterin. Allah mı söyledi, Resulü mü söyledi? O halde tamam deyin. Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeye kalkışmayın. Eğer başkaları bunu yapmaya kalkarsa onlara da izin vermeyin. Allah bir konuda hüküm koyduğu halde başkaları başka hükümler koymaya kalkarsa onlara bunu yapmaya hakkınız yok deyin. Sen de bir kulsun, sen de Allah'a teslim olmak zorundasın deyin. Onlara kulluklarını hatırlatın. Siperimden yaratıldıklarını hatırlatın. Çamurdan yaratıldıklarını hatırlatın. Haddini bilmeyen, tuğyan eden, kendini bir şey zanneden onlara bunu hatırlatın. Allah Azze ve Celle Müslümanlara böyle hitap ediyor. Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Ona teslimiyet gösterin. Ne hüküm verildiyse ona teslim olun. Çünkü sizin için hayırlı olan odur. Çünkü siz Allah ve Resulü gibi bilemezsiniz. Bugün bir kanun koyarsınız, zarar verirsiniz. Topluma zarar verirsiniz. Bir kanun koyarsınız. O koyduğunuz kanunun ileride nasıl sonuçlar doğuracağını bilemezsiniz. Çünkü siz gaybı bilmezsiniz. Geleceği bilmezsiniz. Bir kanun koyarsınız. Bir ideoloji meydana getirirsiniz. Onun ileride nasıl sonuçlar doğuracağını bilemezsiniz. Zarar verebilirsiniz. İşte onun için teslimiyet gösterin. Teslimiyeti neden göstereceğiz? Çünkü biz Allah gibi bilemiyoruz. Çünkü biz geleceği bilmiyoruz. Çünkü biz insanı tanımıyoruz. Ama Allah insanı tanıyor, çünkü o yarattı. Yaratan yarattığını bilmez mi hiç? Dolayısıyla insanın Allah'a teslimiyet göstermesi hem aklın kabul ettiği hem de vicdanın emrettiği bir şeydir. Vicdan da bunu kabul eder, akıl da bunu kabul eder. Çünkü Allah gibi bilmek mümkün değildir. Allah Azze ve Celle bize kitabında misaller veriyor. Teslimiyet misalleri veriyor. Yahudiler İsrailoğullarıyla ilgili, onların kıssalarıyla ilgili bize bilgiler veriyor. Hazreti Musa Aleyhisselam'dan sonra gelen peygamberleri döneminde, Hazreti Musa'dan sonraki peygamberleri döneminde olan bir olay bize anlatılıyor. Bir komutanları vardı, Talut adında. Allah onu komutan olarak tayin etmişti. Talut'un emrinde savaşa doğru gidiyorlardı. Ve Talut onlara dedi ki: "Felemme fasala Talut bil cunut, qala inna Allah mubtaliikum bi nahar." Savaşa doğru gitmeye başlayınca karargâhtan ayrılır ayrılmaz savaşa doğru giderken Talut askerlerine dedi ki, Allah sizi bir nehirle imtihan edecek. فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي O nehirden içen benden değildir. وَمَنْ لَمْ يَتْعَمْهُ فَاِنَّهُ مِنِّي O nehirden içmeyenler bendendir. اِلَّا مَنْ اِغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ Sadece bir avuç kadar içenler hariç, bir avuç kadar içebilirsiniz. Talut komutan onlara böyle söylüyordu. Nehirden geçeceğiz ve nehirden içmeyeceksiniz. Bir avuçtan başka içmeyeceksiniz. Feşeribu minhu illa qalilan minhum. Az bir kısmı dışında o sudan içtiler, nehirden içtiler. Allah Azze ve Celle bu imtihanı neden yaptı? Su azalacak mıydı? Nehir akıp gidiyor. Asker uzun yoldan gelmiş. Kan ter içinde kalmış. Ve biraz sonra savaşa girecekler. İçsinler, rahatlasınlar. Daha iyi değil mi? Neden savaştan az önce böyle bir imtihan? Neden? Allah Azze ve Celle bunlara teslimiyeti öğretmek istiyordu. Çünkü biraz sonra savaşa girecekler. Savaşta komutanlarına teslimiyet göstermeleri gerekecek. Ve bunlar sabıkalı bir toplum. Hazreti Musa'ya bile teslimiyet göstermediler. O yüzden biraz sonra savaşa girdikleri zaman bunlar yine teslimiyet göstermeyeceklerdir. Allah onu bilmektedir. Ve teslimiyet göstermeyecek olanların ordudan ayrılmasını istemektedir. Onları ayırdı Allah Azze ve Celle. Sudan içenler ordudan ayrıldılar. Kural böyleydi. Sudan içenler ordudan ayrılacaklar. Halbuki savaşta asker lazım, sayı lazım, çok olmak önemli. Ama bu insanların bakışı, Allah'ın bakışı böyle değil. Allah Azze ve Celle zayıfların ve çürük adamların ordunun içinde kalmasını istememektedir. Teslimiyet göstermeyenlerin, komutana itaat etmeyecek olanların, onların ordu içerisinde kalmasını istememektedir. Çünkü biraz sonra itaat gerekecek, biraz sonra teslimiyet gerekecek ve bunlar savaş esnasında teslimiyet göstermeyecekler, problem çıkartacaklar ve orduyu zayıflatacaklar. Onun için Allah Azze ve Celle savaştan evvel o çürük insanların, o itaat bilmeyen insanların ayrılmasını takdir etti. Ordu zayıflamadı. Ordu onların ayrılmasıyla daha da güçlendi. Çünkü çürük insanlar, itaat etmeyen insanlar, teslimiyet göstermeyen insanlar zor anda bırakır ve kaçarlar ve orduyu çok zor duruma düşürürler. Onun için Allah Azze ve Celle savaş daha başlamadan böyle bir imtihan yaptı. Bunlar Hazreti Musa'ya bile teslimiyet göstermiyorlardı. Musa Aleyhisselam onlara dinleyin ve itaat edin diyordu. Onlar ne diyorlardı? Semi'ne ve asayna. Dinledik ama isyan ettik. Yani sana isyan ediyoruz. Evet, senin sözünü duyduk ama reddediyoruz diyorlardı. Bunlar büyük peygambere, Hazreti Musa'ya bile böyle söylüyorlardı. Onun için Allah Azze ve Celle bunları böyle imtihana soktu. Bedir'de Müslümanlar neden böyle bir imtihana sokulmadılar? Biraz evvel Bedir'deki imtihanı söyledim. Bedir'de Müslümanlar ganimet konusunda imtihana sokuldular. Ama su meselesinde imtihana sokulmadılar. Müslümanlar Bedir kuyularını ele geçirdiler Allah'ın izniyle. Müslümanların suyu boldu. Hatta bulundukları yere Allah yağmur da yağdırdı. ve onlara sudan içmeyin denilmedi. Tam aksine onlar bol bol miktarda içtiler ve rahatladılar. Neden bunlara böyle bir imtihan yapılmadı da İsrailoğullarına, Hazreti Musa'nın ümmetine böyle bir imtihan yapıldı? Çünkü Peygamberimizin ümmeti, bu ümmet semi'na ve asayna demiyordu. Semi'na ve ata'na diyorlardı. İşittik ve itaat ettik. Böyle diyenleri tekrar imtihan etmeye gerek yoktu. Bunlar mesela Sa'd bin Muaz'lar, Bedir Savaşı'nın başında Peygamberimiz onlara sordu. Ne yapalım dedi. Kervanı kaçırdık. Kervan gitti. Artık kervanı ele geçirmemiz mümkün değil. Ve Mekke'den de düşman ordusu geliyor. Onlar 1000 kişiler. Biz 313 kişiyiz. Ne yapmamı tavsiye edersiniz? Efendimiz onların görüşünü alıyordu. Ebu Bekirler, Ömerler kalkıp istediğin gibi emret bize ya Resulallah dediler. Biz sana itaat ederiz. İstediğin gibi emret. Efendimiz hala soruyordu. Görüşünüzü söyleyin. Ensardan olanlar anladılar ki Peygamberimiz Ensar'ı kastediyor. Çünkü muhacirler görüşünü söylemişlerdi. Ensar'ı kastediyordu Peygamberimiz. Ensar'ın büyüklerinden olan Sa'd bin Muaz kalktı ve dedi ki ya Resulallah, sen bizi mi kastediyorsun? Evet dedi Peygamberimiz. Sa'd bin Muaz dedi ki ya Resulallah, vallahi sen bizim önümüzde olduktan sonra sen denize bile girsen senle beraber gireriz. Sen bizim önümüzde olduktan sonra hiçbirimiz geride kalmayız. Biz sana İsrailoğullarının Musa'ya dediği gibi demeyeceğiz. İsrailoğulları Hazreti Musa'ya demişlerdi ki Musa Aleyhisselam savaşın dediği zaman, girin şuraya dediği zaman onlar demişti ki ey Musa, fezheb ente ve rabbuke fekatile, sen ve Rabbin gidin savaşın, inne hâhune kaidun, biz burada oturanlarız, biz savaşmayız demişlerdi. Biz sana onların dediği gibi demeyeceğiz ya Resulallah. Biz sana diyoruz ki sen ve Rabbin gidin savaşın, biz de sizinle birlikte savaşacağız ya Resulallah. Böyle diyenleri yeniden imtihan etmenin gereği var mı? Bunlar zaten Mekke'de 13 yıl boyunca imtihanlardan geçmişler. Mallarını, mülklerini bırakmışlar. Medine'ye hicret etmişler. Bunlar 13 yıl peygambere itaat etmişler. Ve bunlar savaşın başlangıcında da böyle söylüyorlar. Ya Resulallah, sen bizim önümüzde olsan denize gireriz seninle ya Resulallah. Böyle bir teslimiyet örneği gösterenleri yeniden imtihan etmenin gereği var mı? Demek ki imtihan ne zaman yapılıyor? Bir ümmet ya da bir insan bir konuda zayıfsa o alanda imtihan yapılacak demektir. Başınıza gelen imtihanı söyleyin. Zayıf olduğunuz noktayı size söyleyeyim. Başımıza gelen imtihanlar zayıf olduğumuz noktalara göredir. Neremiz zayıfsa oradan imtihana sokuluruz. Ya zayıf olduğunuz noktayı söyleyin. Sizi nasıl imtihanlar bekliyor? Size onu haber vereyim. Ya da nasıl imtihanlara sokuldunuz? Onu söyleyin. Zayıf olduğunuz noktayı size söyleyeyim. Çünkü imtihanlar zayıf olduğumuz noktaya göre olur. Zayıf olduğunuz noktalar vardır. Hepimizin zayıflıkları vardır. Ve Allah Azze ve Celle bizi oradan imtihana sokar. O yönümüzü kuvvetlendirmek ister. Teslimiyeti öğretmek ister. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sizi muhakkak, muhakkak, muhakkak imtihan edeceğiz. Korku ile, açlık ile, canlardan ve mallardan ve ürünlerden eksiltmek ile sizi muhakkak imtihan edeceğiz. Ve beşşir-i sabirin, sabredenleri müjdele. Onlar o sabirinden olanlar öyle kimselerdir ki onlara bir musibet geldiği zaman onlar isyan etmezler ve derler ki inna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz zaten Allah içiniz, Allah'a döneceğiz. Onlar teslimiyeti öğrenmiş olan kimselerdir. Onlar Allah'tan razı olmuşlardır. Onlar nefs-i radiye makamına ulaşmışlardır. Onlar Allah'ın verdiklerine de razıdırlar, vermediklerine de razıdırlar. Ve derler ki biz zaten Allah içiniz. Dolayısıyla önemli değil yani. Teslimiyet onları yükseltmiş ve onlar bunu söyleyecek hale gelmişler. Biz zaten Allah içiniz ve Allah'a döneceğiz diyebilirler. Başlarına gelen musibetler, bunlara rağmen onlar teslimiyete devam edebilirler. Demek ki Allah Azze ve Celle yemin ediyor, sizi muhakkak muhakkak imtihanlara sokacağız. Kim teslimiyet gösterirse onlar yükselecekler. Kim göstermezse onlar alçalacaklar. Her teslimiyet imtihanı yükselmek için verilmiş olan bir fırsattır. Bize fırsat veriliyor. Her imtihan bir fırsattır. Yükselmek için bir fırsattır. Ama insan o fırsatı değerlendirmiyor. Allah Azze ve Celle teslimiyet istiyor ama bu teslimiyeti nasıl başaracağız? Teslimiyeti başarabilmek, Allah'a tam bir güven duyabilmek marifetullah ile mümkündür. Allah'ı tanıyan Allah'a tam teslimiyet gösterebilir. Allah bilgisine ulaşan, marifetullah'a ulaşan, Allah'ın ilmini, kudretini, rahmetini anlayan Allah'a teslimiyet gösterebilir. Ne kadar marifetullah'a ulaştıysanız o kadar teslimiyete ulaşabilirsiniz. Allah'ı tanıyan Allah'a teslim olur. Allah'ı tanıyabilmek, marifetullah'a ulaşabilmek, kainata bakmakla olur. Tefekkür etmekle olur. Tefekkür etmek, mahlukat üzerinde düşünmek, bakmak, bakmak, bakmak, görünceye kadar bakmak. Önceleri boş boş bakar, sonra artık görmeyi öğrenir. Önce sadece bakar ama sonra görmeyi öğrenir. İşte gördüğü zaman Allah'ın gücünü ve kudretini, ilmini, rahmetini gördüğü zaman artık Allah'a teslimiyeti kolaylaşır. Tefekkür etmeyenler, mahlukata bakmayanlar, Allah'ın birinci kitabını, kainatı okumayanlar teslimiyette başarılı olamazlar. Marifetullah'a ulaşan muhabbetullah'a ulaşır. Allah'ı sevmeye başlar. Allah'ı seven Allah'a teslimiyet gösterir. Sevmeyen teslimiyet gösteremez. Allah Azze ve Celle kullarının kendisini sevmesini ister. Çünkü kendisi kullarını sevmektedir. İnsan Allah'ı sevebilir mi? Allah insanı sevebilir mi? Allah ayrı bir varlık, insan ayrı bir varlık olduğundan dolayı Allah kulunu sevmez, insan da Allah'ı sevmez diyen Cehmiye ve Mutezile mezhepleri böyle söylüyor olsa bile, Ehl-i Sünnet'e göre kul Rabbini sevebilir, Allah da kulunu sever. Allah'ın isimlerinden birisi El-Vedud, kullarını sevendir. Ve Allah Azze ve Celle Kur'an'ında bazı kimseleri sevdiğini bildiriyor. Ya eyyühellezine amenu men yertedde minkum an dinihi fesevfe ye'tillahu bi kavm. Ey müminler, eğer sizden her kim dininden dönerse, İslami hayat tarzından vazgeçerse, her kim dininden dönerse, yani hayat tarzından vazgeçer, başka bir hayat tarzına girerse, Allah onları götürür, o milleti götürür, yerlerine başka bir millet getirir. Yuhibbuhum ve yuhibbune, onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever. Demek ki Allah seviyor. Demek ki Mu'tezile'nin görüşü yanlış. Demek ki Ehl-i Sünnet'in görüşü doğrudur. Demek Cehmiye'nin görüşü yanlış. Allah kulunu sever, yuhibbuhum, Allah onları sever ve yuhibbune, onlar da Allah'ı sever. Demek ki bu mümkün. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللّٰهِ. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun, Allah da sizi sevsin. Ey Resulüm, onlara de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun, Allah da sizi sevsin. Demek ki Allah'ı sevmemiz mümkün, Allah'ın da bizi sevmesi mümkün. O halde insanın teslimiyete ulaşabilmesi için marifetullah ve muhabbetullah gerekir dedim. İnsan Allah'ı tanırsa Allah'a teslimiyet gösterebilir. Allah'ın ilmini, kudretini gördüğü zaman Allah'a teslim olabilir. Allah'ı sevdiği zaman Allah'a teslimiyet gösterebilir. Ahirete imanı kuvvetli olduğu zaman teslimiyet gösterebilir. Mutmain olduğu zaman, Allah'tan, İslam'dan mutmain olduğu zaman, doğruluğundan emin olduğu zaman, yani şüphelerden kurtulduğu zaman, yani delilleriyle meseleyi bildiği zaman, o zaman teslimiyet gösterebilir. İmanın esaslarını, İslam'ın hükümlerini delilleriyle bildiğiniz zaman, mantığını anladığınız zaman, her bir hükmün hikmetini, faydalarını bildiğiniz zaman teslimiyet göstermeniz kolay olur. Mutmain olursunuz. Her hükmün hikmetini bildiğiniz zaman, namazın neden emredildiğini, zekatın neden emredildiğini, orucun, hacın neden emredildiğini, şu ceza kanunlarının, hükümlerinin neden konulduğunu, mirasın neden böyle olduğunu, olması gerektiğini, her bir hükmün hikmetini bildiğiniz zaman Allah'ın kanunlarının doğruluğundan emin olursunuz, mutmain olursunuz, o zaman teslimiyet göstermeniz mümkün olur. Ve kul nefs-i radiye makamına ulaştığı zaman teslimiyet göstermesi mümkün olur. Nefs-i radiye nedir? Nefisler derece derece. Kur'an-ı Kerim nefislerden bahsediyor bize. Hepimizde nefis var. Hepimizde var. Canımız bir şeyler ister. İsteyen nefistir. Uyumak isteriz. Yemek yemek isteriz. Mal mülk isteriz. Nefsimiz var demek ki. Meleklerin nefsi yok. Onlar bir şey istemezler. Bir şey istiyorsak demek nefsimiz var. Ve herkesin nefsi aynı değil. Kur'an-ı Kerim buyurur: İnnen nefse le emmâretun bissû illâ mâ rahime rabbi. Nefis kötülüğü emreder. Rabbimin rahmet ettikleri hariç. Ekseriyetle insanların nefisleri kötülüğü emreder. Nefse emmârem. Nefsini terbiye edersem, az yemekle, az uyumakla, gereksiz konuşmamakla, bazen yalnız kalıp düşünmekle, uzlet ile nefsini terbiye edersen, nefsini terbiye ede ede nefsi emmareden kurtulur, nefsi levvameye yükselir. Yine günah işler, yine hata yapar ama kendini kınar. Sonra daha da nefsiyle mücadeleye devam ederse nefsi mutmainneye yükselir. Artık mutmaindir, huzura ulaşmıştır. Allah'tan ve İslam'dan mutmaindir. Emindir, şüphelerden kurtulmuştur. Daha da yükselir, nefsi radiye makamına ulaşır. Artık Allah'tan razıdır. Allah'ın verdiklerinden razıdır, vermediklerinden de razıdır. Tam bir teslimiyet içerisindedir. Nefs-i radiye makamında olanlardan, Allah'tan razı olanlardan, Allah da razı olur ve nefs-i mardiye makamına yükselir. Artık Allah ondan razı olmuştur. Kur'an-ı Kerim bize nefislerden böyle bahsediyor. Ya eyyetuhen nefsul mutmainne irci'i ila rabbiki radiyeten mardiye. Ey nefsi mutmainneye ulaşmış, huzura ulaşmış, mutmain olmuş, şüphelerinden kurtulmuş, meseleyi anlamış olan nefis, Rabbine dön. Rabbinden razı olarak ve Rabbin de senden razı olarak Rabbine dön. Allah Azze ve Celle bunun mümkün olduğunu ifade ediyor. Bu kadar yükselmek mümkün. Demek ki kul teslimiyet göstere göstere öyle bir noktaya geliyor ki nefs-i radiyeye ulaşıyor ve nefs-i mardiyeye ulaşıyor. Kendisi Allah'tan razı oluyor, teslim oluyor. O zaman da Allah ondan razı oluyor ve nefs-i mardiye makamına yükseliyor. Kıymetli kardeşlerim, teslimiyet, yapılması gerekenleri yapmamak demek değil. Tembel tembel oturmak değil. Teslimiyet tevekküldür. Tevekkülü başarabilmek teslimiyetle mümkündür. Hayatımızda birçok şey elimizde değildir. Birçok şeyde kaderin tesiri vardır. Teslimiyet anlayışına ulaşmamış olanlar mutlu olamazlar. Teslimiyet anlayışına ulaşmayan, her şeyi kendinin yapabileceğini zannedenler yapamadıklarını görürler, başaramadıklarını görürler. Teslimiyet gösterebilirlerse mutsuz olmaktan kurtulurlar. Teslimiyeti başaramazlarsa mutsuz olmaya devam ederler. Her şey bizim elimizde değil. Kul görevini yapar. Ondan sonra tevekkül eder. Teslimiyet gösterir. Tevekkül yapman gereken görevi yapmamak değil. Yapman gereken görevi yapıp sonucunu Allah'a bırakmak demek. Sonucunu Allah'a bırakmak. Allah görev verir. Kul o görevi yapması gerektiğine inanır. Görevi yapmaya başlar. Ama sonucu olmayacak belki de. Başarılı olamayacak belki de. Ama o buna rağmen yapar. Onun görevi yapmaktır. Sonucunu Allah'a bırakır. Bazen öyle olur ki başarılı olamayacağını bile bile yapar. Teslimiyet budur. Teslimiyet sadece başarılı olacaksak bir şeyler yapmak değil, başarılı olamayacağımızı bildiğimiz halde yapmak. Sonucunun bu dünya gözüyle bakarsanız çok feci olacağını bilseniz bile yapmak. Hazreti Hüseyin gibi, Hazreti Osman gibi, Hazreti Ali gibi, Hazreti Ömer gibi. Hazreti Ali sabah namazına giderken tavuklar onun adeta eteklerine sarılıyor gibi, etrafında onun adeta camiye gitmesini istemiyor gibi böyle etrafında koşuşturuyorlar. Bir telaş vardı. Çocukları o tavukları kovalıyorlardı. Çocukları tavukları kovalarken Hazreti Ali diyordu ki, bırakınız onları, onlar benim yasımı tutuyorlar. Onlar benim yasımı tutuyorlar. Hazreti Ali bile bile ölüme gidiyordu yani. Hazreti Peygamber haber vermişti. Ey Ali, buradan sana vuracaklar. Ve tam oradan vurdular. Hazreti Ali bile bile ölüme gidiyordu. Görevini yerine getirmek için. Hazreti Osman'da böyle bir olayı var. Hazreti Osman'ın etrafını çevirmişlerdi Medine'de. Halifeliği sırasında Medine'yi işgal ettiler hariciler. Cahiller, Hazreti Osman'a karşı gelecek kadar cahil olanlar. Kendilerince Osman'ı yanlış buluyorlardı, hatalı buluyorlardı ve ona karşı isyan ediyorlardı. Halifenin evinin etrafını çevirmişlerdi binlerce kişi. Güçleri yetmiyordu oradaki samimi Müslümanların, Alilerin, İbni Mesudların güçleri yetmiyordu. Halifenin evini çevirdiler, öldüreceklerdi. Hazreti Osman rüyasında peygamberimizi gördü. Hazreti Osman'a su vermiyorlardı. Tıpkı Hazreti Hüseyin'e verilmediği gibi su vermiyorlardı. Efendimiz'i rüyasında gördü. Efendimiz ona dedi ki, ey Osman, seni susuz mu bıraktılar? Evet ya Resulallah dedi. Sonra Efendimiz bir kova su getiriyor rüyada. Osman'a veriyor ve Osman radıyallahu an o sudan diyor kana kana içtim. Şu anda bile hala o suyu damarlarımda gezdiğini hissediyorum. Öldürülmeden, şehit edilmeden az evvel bu rüyayı anlatmıştı. Etrafındakilere, belki hanımına, belki çocuklarına, yanında olanlara bu rüyayı anlatıyordu Hazreti Osman. Bu gece rüyamda Resulullah'ı gördüm ve bana su vermediler. Resulullah bana su verdi rüyamda ve bana dedi ki, ey Osman, seni susuz mu bıraktılar? Evet ya Resulallah dedim. Efendimiz bana su verdi. Sonra bana dedi ki, ey Osman, seni muhasara mı ettiler? Sen etrafını çevirdiler öyle mi? Her taraftan seni kuşattılar öyle mi? Evet ya Resulallah dedim. Efendimiz Ebu Bekir ve Ömer de, onlar da onun yanındaydılar ve hurma istedi, hurma getirdiler. Resulullah bana dedi ki, ey Osman, bizimle mi iftar etmek istersin yoksa ailenle mi, çocuklarınla mı iftar etmek istersin? Ben de sizinle iftar etmek isterim ya Resulallah dedim. Ve böyle uyandım. Anlıyorum ki ben bugün şehit edileceğim ve Resulullah'ın yanına gönderileceğim. Hazreti Osman şehit edileceğini bile bile yoluna devam ediyor ve hakkı söylemeye devam ediyordu. Hazreti Hüseyin gibi. Hazreti Hüseyin, Hüseyin'i imam seçtiler Kufeliler. Onu imam seçtiler. Gel başımıza geç, imamımız ol. Biz sana beyat ettik dediler. 8000 kişi kadar, 12000 kişi kadar değişik yerlerden beyat ettiler. Ve Hazreti Hüseyin onların yanına doğru gidiyordu. Karşısından gelen bir şair Ferazdak kendisine dedi ki, ey Hüseyin yapma. Bunlar sözlerinden dönen kimseler. Bunlar senin babana da söz verdiler. Hazreti Ali'ye de söz verdiler. Onu yalnız bıraktılar. Şimdi de sana söz veriyorlar. Bunlar dönek insanlar. Bunlara güvenip de gitme. Hazreti Hüseyin diyordu ki, ben Resulullah'ı rüyamda gördüm. Bana böyle emretti. Ve Hazreti Hüseyin'in şehit edileceğine dair Hazreti Peygamber'den hadisler vardı, rivayetler vardı. Hazreti Hüseyin bile bile ölüme gidiyordu. Teslimiyet bu. Bile bile Allah'ın hükmünün öyle olacağını bile bile, kendisinin son gününün olduğunu bile bile gidebilmek teslimiyettir. İskilipli Atıf Hoca'yı hatırlayın. İskilipli Atıf Hoca şapkayla ilgili bir risale yazmıştı. Ondan dolayı mahkemeye verdiler ve müdafaa namesini hazırlıyordu. Bayağı bir şeyler yazmıştı. Mahkemede onları okuyacaktı. Kendisini savunacaktı. Fakat rüyasında Peygamberimizi gördü. Sabahleyin kalktı, yazmış olduğu müdafasını yırttı attı. Tahirül Mevlevi anlatıyor olayı. Diyor ki beraberdik hücrede, hapishanede beraberdik ve ben dedim ki ne yaptın? Neden müdafaa etmeyeceksin kendini? Müdafaanı yırttın attın, savunmanı yapmayacak mısın? Atıf Hoca dedi ki, rüyamda Resulullah'ı gördüm. Bana dedi ki, ey Atıf, bu müdafaa da neyin nesi? Sen hala müdafayla mı uğraşıyorsun? Bizim yanımıza gelmek istemiyor musun? İşte onun için yırttım dedi müdafaanameyi. O savunmayı, çünkü biliyorum bugün ben ne yaparsam yapayım idamıma karar verecekler. Çünkü Resulullah beni yanına davet etti. Ve öyle de oldu. Şapkayla ilgili bir kitap yazdığı için bir insan idam edilir mi? Öyle oldu. İskilipli Atıflar bile bile ölüme gidiyorlardı, gittiler. İşte bu teslimiyettir. Sonunuzun geldiğini bile bile, son gününüzün olduğunu bile bile. Kıymetli kardeşlerim, bir noktaya temas edip bitiriyorum. Bugün teslimiyet dendiği zaman özellikle neyi anlamalıyız? Bu anlattıklarım geçmişte kalmış olan olaylar değil. Ben size tarih anlatmak için gelmedim. Ben size bugün teslimiyetten ne anlamamız gerektiğini anlatmak için geldim. Bugün Müslümanlar her meselede teslimiyet göstermiyorlar. Her meselede teslimiyet göstermek zorundayız. Bazı konularda teslimiyet gösteren, bazı konularda göstermeyenler teslimiyeti anlamamışlardır. Furkan suresinde Allah Azze ve Celle buyurur ki, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبْ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Peygamber kıyamet gününde diyecek ki, ya Rabbi benim şu milletim Kur'an'ı terk olunmuş olarak bıraktılar. Kur'an'dan uzaklaştılar. Kur'an'dan uzaklaşmak, Kur'an'ı terk etmek iki türlü olur. Birisi toptan terk eder, bunu kafirler yapar. Bir de kısmen terk edilir, bunu da Müslümanlar yapar. Allah Azze ve Celle bizim Kur'an'ı terk etmemizin kıyamet gününde peygamber tarafından şikayet konusu olacağını haber veriyor. Herkes peygamberimizin şefaatçi olacağını düşünüyor. Herkes peygamberimizi ve Kur'an'ı şefaatçi olarak biliyor. Elbette Kur'an da şefaat eder, Resulullah da şefaat eder. Ama yalnız şefaat yok. Kur'an da peygamber de aynı zamanda davacı olacaklar. Kur'an'ın bazı hükümleri terk edilecek. Peygamber onlardan davacı olacak. Ya Rabbi diyecek, bunlar benim milletim ya da benim ümmetim Kur'an'ı terk ettiler. Bugün teslimiyetten anlamamız gereken nedir? Bütün meselelerde Kur'an'ın ve sünnetin hükmüne bağlı kalmak. Kolay olan meselelerde değil, bize zor gelen meselelerde de Kur'an'ın hükmüne bağlı kalmak. Sadece kolay meselelerde değil, nefsimize zor gelen meselelerde de ve yeryüzünde barışın sağlanması isteniliyorsa bunun yolu medeniyetler ittifakı değildir. Medeniyetler ittifak etmezler. Çünkü medeniyetleri inançlar meydana getirirler. İnançlar ittifak etmez. İnançlar birbirlerini reddederler. Dolayısıyla medeniyetlerin arasında ittifak olmaz. Yeryüzünde birden fazla medeniyet var oldukça medeniyetler çatışması kaçınılmazdır. Eğer insanların barışı isteniliyorsa, toplumların barış içinde olması isteniliyorsa, bunun yolu yeryüzünde bir tane medeniyet kurmaktır. Bir medeniyet kurulmadığı, birden fazla medeniyet var olduğu müddetçe medeniyetler çatışması olacaktır. Allah Azze ve Celle o yüzden bize kitabını gönderiyor, dinini gönderiyor ve dinin adını İslam koyuyor. İslam iki manaya gelir. Birisi teslim olmak, biri de barış içinde olmak, selamet içinde olmak, sulh içinde olmak. Yani denilmek isteniliyor ki barış içinde olmak istiyorsanız, sulh ve selamet içinde olmak istiyorsanız, çatışma içinde olmak istemiyorsanız Allah'a teslim olacaksınız, Kur'an'a ve sünnete teslim olacaksınız, yeryüzünde bir tane medeniyet meydana getireceksiniz. İşte o zaman yeryüzünde bir medeniyet meydana gelirse çatışmalardan kurtulacaksınız. Birden fazla medeniyet var oldukça çatışmalardan kurtulamazsınız. Kıymetli kardeşlerim, hangi medeniyet olacak? Bir medeniyet olmadan, yeryüzünde bir medeniyet olmadan çatışmaları durduramayız. Ama hangi medeniyet olacak o zaman? Falanların medeniyeti olursa diğerleri itiraz eder. Başkaları onu kabul etmez. Şunların medeniyeti olacak olsa öbürleri kabul etmez. İngiltere'nin medeniyeti olursa Amerika kabul etmez. Amerika medeniyeti olursa Almanya kabul etmez. Türkiye medeniyeti olursa Suriye kabul etmez. Mısır kabul etmez. O halde hangi medeniyet? Tüm insanların kabul edeceği bir medeniyet. Öyle bir medeniyeti sadece bütün bölgelere, bütün insanlara, bütün zamanlara uygun bir medeniyet gönderme kudretine sahip olan Allah'ın medeniyetinde bulabilirsiniz. Allah bütün zamanları bilir, bütün insanları bilir, bütün mekanları bilir. Göndermiş olduğu esasları bütün zamanlara uygundur, mekanlara uygundur, bütün nesillere uygundur, bütün ortamlara uygundur. Allah Azze ve Celle bu şekilde bütün mekanlara, zamanlara uygun esaslar gönderdi ki tek bir medeniyet olsun ve yeryüzünde sulh ve selamet olsun. Ama insanoğlu başka medeniyetler meydana getirdi. Bu başka medeniyetler yeryüzünde huzuru sağlamadılar. Her gün suçlar çoğalıyor. Polisler çoğalıyor. Suçlar buna rağmen daha da çoğalıyor. Okullar açılıyor. Üniversiteler çoğalıyor. Suçlar daha da çoğalıyor. Bunlar insanın insanı tanımadığını gösteriyor. İnsanların meydana getirdiği medeniyetlerin insanı adam etmediğini gösteriyor. Bilimin insanı adam etmediğini gösteriyor. Demek ki insanın Allah'tan gelene ihtiyacı vardır. Allah Azze ve Celle bize o yüzden teslimiyeti emrediyor. Teslim olun ki selamet içinde olasınız. Teslim olun ki barış içinde olasınız. Kendiniz kanun koymaya, ideolojiler koymaya kalkarsanız savaşlardan kurtulamazsınız. İnsanları bozarsınız. Barışı sağlayamazsınız. Gençliğinizi bozarsınız. Allah'ın teslimiyet istemesinin sebebi bu ve kulun Allah'a teslim olması kendinin lehinedir, kendinin hayrınadır. Allah Azze ve Celle ona teslim olanlardan olmayı cümlemize nasip eylesin. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun kıymetli kardeşlerim.